Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, aziz dinleyenlerimiz, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize vakit ayıran, bizi izleyen ve bizi dinleyen candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz ve dahi temiz ama zaman zaman bir o kadar da sessiz ama bizler için bahada, kıymetli, değerde, eşsiz can dostlarımız, hepinize sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan ile Aile Medeniyeti programında 2024'ün 14. programında geçen hafta başladığımız Ramazan'da aile yetkinlikleri konusunu işlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Geçen hafta malumunuz olduğu üzere Ramazan ayının bir Müslüman aileden beklediği temel yetkinlikleri ele almıştık. Ve Ramazan ailemizden ve bizden ailece ne yapmamızı bekler, Ramazan bizden ne ister diye sormuştuk sizlere. İnşallah hem Ramazan'ı hem orucu hem de Ramazan'ın bazı kavramlarını açıklayarak bu program bitirmeye gayret edeceğim. Zaten mübarekte ne kaldı bitiyor. Aziz dostlarım, hepinizin mübarek Cuma gününü, Cuma bayramını tebrik ediyorum. Hepinizin bu gece idrak edecek olduğumuz Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Kadir Gecesi'ne birazdan yine değineceğim ama girizgahta böyle bir tebriği söylemek istedim. Canlar, Ramazan günün çok sıcak olması, güneşin kumbe taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması anlamındaki ramat mastarından ya da güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış, ısınmış yer manasındaki ramda kelimesinden türemiş Arapçada. Biliyorsunuz oruç Farsça bir kelime, Arapçası saum ama Ramazan, Şehr-i Ramazan ellezî diye ayet-i kerimede geçtiği şekliyle bizzat ismi Rabbimiz tarafından konmuş mübarek ve muazzez bir ay. Ramazan kelimesinin tabii kök anlamıyla alakalı, oruç tutulan bu ayda açlık ve susuzluğun etkisiyle insanın içinin yandığı ya da orucun hararetiyle günahların yakıldığı, yandığı, güz yağmurlarının yeryüzünü yıkadığı, tertemiz yaptığı gibi Ramazan orucunun da müminleri günahlardan yıkayıp temizlediği gibi manalar da verilmiş bu aya. Oruca baktığımız zaman da hani bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak anlamına gelen Arapçadaki o savm, sıyam kelimesinin Farsça karşılığı olan ruze kelimesinin bizim dilimize geçmiş, Türkçeleştirilmiş hali. Bir şeye karşı kendini tutmayı işte ifade ettiği için biz oruca oruç tutmak deriz. Yani oruç tutulan bir şey, namaz kılınan bir şey, zekat verilen bir şey olduğu gibi oruç da bizatihi tutulan bir şey. Ama hani buradaki tutmaktan murat bizim orucu tutmamız değil, orucu aklımızla, kalbimizle, beynimizle, ruhumuzla, gönlümüzle, vicdanımızla, bütün moleküllerimizle, hücrelerimizle, genlerimizle tutarak aslında orucun bizi tutması. Asıl buradaki murat o. Tut beni ey oruç, o açıdan önemli bir usul. Aziz dostlarım, aile içerisinde bu açıdan baktığımız zaman hani bir şeye karşı orucun bizi tutması, bizim orucun hakkını vererek tutmamız, onu tutmamız karşılığında orucun bizi tutması, aile içerisinde Ramazan ayının bizden beklentilerine baktığımızda, Ramazan'ı ailece ihya etmenin unsurlarına, yollarına baktığımızda üç farklı grupta karşımıza bir paket çıkıyor. Dolayısıyla bunu üç farklı grupta ele alabiliriz. Günümüzün modern dedikleri iptidai ilkel hayat şartlarında hani bazen çok tuhaf oluyor. İlkel bir yaşam tarzı bulundu diyorlar Amazonlarda falan. Bakıyorsun ilkel dedikleri adamlar çok sağlıklı, çok formda. Aile ilişkileri çok güzel. Köyde bir kabile bütün ortak şeyleriyle yaşıyor. Ava beraber çıkıyorlar, yemeği beraber yiyorlar. Yani ne kadar İslami unsur varsa sanki onlar yapıyorlar. İnsani, vicdani, bedensel açıdan, fizyolojik açıdan bile aslında tam modern tıbbın istediği adamlar ama nedense biz modern oluyoruz, onlar ilkel oluyor. Bu anlamda ilkel dedim, yani ilkel hayat şartlarında modern dedikleri ilkelliğin içerisinde eğitime bakın, iş hayatına bakın. Bütün bu hayat şartları sebebiyle aile kurumu akraba, anne baba, kardeşten kopartılıp küçültülmüş, çekirdek haline dönüştürülmüş. Hani ben Milli Eğitim Bakanlığı ile alakalı yaptığım programlarda zaman zaman değinirim, Twitter'dan mutlaka paylaşırım. Bu sistemin sonu felaket diye. Çünkü neden? İlkokul bir başladığında akrabalığı öldürüyor. Yani sıla-i rahimi öldürerek bir sistem yaşayamaz yani. Bunu yetkililerin insafına bırakıyorum. İlkokul bir başladığında akraba ziyaretleri ölüyorsa, bir yere gidemiyorsak, gelenleri kabul edemiyorsak, çocukların sürekli bir sınav koşturmacası, sınava hazırlıkları, imtihanları, böyle yarış atı gibi bir koşturmaca şeyi varsa, bu İslami ve imani bir sistem değil yani. Olamaz yani. Bizi birbirimizden kopartan bir sistem. Sistem olamaz. Bu sistemin sonu da hayır değil. Onu yeniden hatırlatmış olayım. Dolayısıyla bu modern diye tırnak için tanımlıkları ilkel hayatın içerisinde bencillik, egoistlik, narsistliğe hatta varan bir kendini beğenme ve bir şekilde de bireysel ve ferdi hayatla yatmasına karşı, hani Ramazan-ı Şerif'e baktığımızda sanki Ramazan imdadımıza yetişen bir can simidi hükmünde aziz dostlarım. Küçülen, küçülttükleri, daha doğrusu o geniş aileyi yok ederek küçülttükleri çekirdek aile dedikleri form bizi tehlikeye karşı daha korumasız bir hale getiriyor. Niye? Dedeyi görmeden, anneanneyi görmeden, babaanneyi görmeden, halayı, dayıyı, teyzeyi, amcayı görmeden, bir kuzenle kalibre olup rotbalans ayarını yapmadan, üzüm üzüme bakıp kararmadan, sararmadan, tatlanmadan tek başına yetişmiş oluyor. Genellikle de aileler tek çocuk peşindeler. Hani az olsun benim olsun mantığı mı var burada? Çoğa bakamayız. Allah'ın garantisi altında yani rızık Allah'la ilgili bir şey. Niye geçim korkusuyla zürriyetimizi yok edelim ki yani? Dolayısıyla bu dışarıdan gelecek, içeriden gelecek tehlikelere, tehditlere karşı daha korumasız hale gelmiş olan aile yapısı içerisindeki aile, tırnak içinde ne kadar aile denir buna? Anne babalar, çocuklar farklı saatlerde okula, işe gidiyor, birbirini göremiyor. Vallahi soruyorum bazen, çocuk işte odada çalışıyor diyorlar, odada bir şey izliyor diyorlar, odada bilgisayar oynuyor diyorlar. Hani akrabanın yanına çıkan çocuk sayısı da çok azaldı. Dolayısıyla ailece birlikte yaptığımız kahvaltılar, yemekler, sofra ortamları, aile sofra sohbetleri, sofra sohbeti ayrı bir şeydi yani. Ayrı bir lezzette. Hafta sonlarımızı aldı, akşamlarımızı aldı, sabah erken vakit herkes bir telaşla çıkmak zorunda. Dolayısıyla bu iş, okul, ev derken bu yoğun hayat şartları dolayısıyla birlikte nitelikli vakit geçirme imkanımız çok azaldı, kayboldu ve anne babaların çocuklarıyla alakalı onların terbiyesinde mürebbiyelik vasfı da modern diye tabir edilen ilkel yöntemde dışarıya taşeron olarak taşere edildi, verildi, outsource edildi. Can dostlarım, işte mübarek Ramazan-ı Şerif ayı böyle bir ortamda adeta acil bir şekilde imdada yetişir gibi ailelerin ortak duyguları ile birlikte nitelikli vakit geçirme fırsatı olarak ortaya çıkıyor. Ramazan'a özel ibadetler, teravih, mukabele, cemaatle namaz ve birlikte sosyalleşilen aile üyeleri, aile ortamları, değişen yemek düzenleri ile birlikte mottosunun bir uygulama haline geldiği, sahur ve iftar saatlerinin birlikte olduğu, bir araya gelmenin, ortak manevi duyguların paylaşıldığı, özel anların birlikte yaşanmasına vesile olduğu bir dönem haline geliyor. Ailece verilen iftar davetleri, farklı iftar davetlerine ailece katılım, bayram vesilesiyle Ramazan ayı eş dost, akraba, anne baba, kardeşi, bütün akraba talakatı bir araya getirme imkanı ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla Ramazan hızla bencilleşen, yalnızlaşan, biraz da egoistleşen insanı aile koruma kalkanını alarak ailece ihya edip fabrika ayarına dönüştürme ayı. Bu ayın içerisinde baktığımız zaman mesela ailece bu programın kelimesi. Hani Ramazan'ın kendi rükünleri var ama ailece eklediğimizde bunun başına sabır, ailece sabıra dönüşüyor. Nedir ailece sabır? Ramazan ayı içerisinde küçük çocuklarımız var, torunlarımız var ailede. Sofra kuruluyor. Normalde dede gelmeden, baba gelmeden, edeben, hürmeten yemeğe başlanmaz. Büyüklerle başlanılır yemeğe. Ama Çocuk görüyor ki hani büyükler de sofrada ama hala başlanmıyor. Top atışı bekleniyor, ezan okunması bekleniyor. Dolayısıyla vaktin girmesi bekleniyor. Önünüzde mükellef bir sofra var ve siz acıkmışsınız. Zaten gün boyu 10 saat, 16 saat, 20, 20'ye yakın, 19'a yakın tutan İslam beldeleri var. Dolayısıyla o hazırlanmış sofrada kokular burnunuza, görüntüler gözünüzden beyninize ulaşıyor ve siz sabrediyorsunuz. Neden? İşte dede saati gösteriyor, caminin minaresini gösteriyor, şerefedeki ışıkların yanmasını gösteriyor. Ve küçücük çocuklar bu sabra küçüklüklerinden itibaren alışmış oluyorlar. Bunu görmüş oluyorlar. Ramazan bunun eğitimini veriyor. Empati duygusu geliştirmekle alakalı işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ev işlerine yardım ederdi. Ama Ramazan'da biraz daha hani sahuru beraber hazırlıyoruz, eşimize yardım ediyoruz, bulaşığa yardım ediyoruz, sofranın toplamasına yardım ediyoruz. Bir misafir geldiğinde onu beraber ağırlamakla alakalı zaten oruç diyoruz, zaten o da yorgun diyoruz. Daha fazla yardımcı olma duygusu. Dolayısıyla çocukların da işin bir ucundan tutmayla alakalı kavramları ya da birazdan maddi finansal şeyleri vecibeleri de açıklarken fitreyi, sadakayı, zekat açıklayacağım ama orada da empati geliştiriyoruz. Yani onlar açlar, onlar yoksullar, onlar fakirler, onlara yardım etmemiz lazım derken bir empati geliştirerek çocukta da o duygu oluşmuş oluyor. Bir de Ramazan'ın kendi içerisinde ailece bir irade geliştirilmesi bütün çocuklarda hele çocukluk, erken çocukluk döneminde bunun olması çok daha büyük bir şuur oluşturuyor. Bunu perçinliyor. Yani irade eğer bir eğitim verip ona bir şey öğretecekseniz kağıda yazdığınızı düşünün ama erken çocukluk döneminde mermere kazıyorsunuz bunu. Ömür boyu unutmuyor. Nefis terbiyesinin nasıl olduğunu yaşayarak öğreniyor. En iyi öğrenme nedir? Yaşayarak öğrenme, değil mi? Aslında aile içerisinde hoşgörüsüyle, empatisiyle, iradesiyle, nefis terbiyesiyle yaşayarak öğretmiş oluyor Ramazan bunu bize. Mesela normal vakitlerde birbirimizin gıybetini yapar bir vaziyetteysek ki haşa çok kerih görülen, çirkin görülen, ölü kardeş eti yemekten, yemekle özdeşleştirilen Allah tarafından bize böyle anlatılan Kur'an-ı Kerim'de gıybet, Ramazan'da evin büyüğü, babası, annesi, dedesi, ninesi, kimse artık bir aile büyüğü. Eğer aile üyelerinden ya da tanıdıklardan bir tanesi hakkında konuşulacaksa hemen bunun ölü kardeş eti yemek kadar kötü olduğu hatırlatılarak ya orucumuzu bozmayalım, kardeş eti yiyerek yamyamlaşmayalım, kardeş etini saldırarak orucumuzu fesada vermeyelim gibi bir uyarıyla aslında erken çocukluk döneminde de gıybetin zaten normalde çok çok kötü ama Ramazan'da daha çok kötü olduğuyla alakalı bir bilince ulaştırmış oluyor. Tabi burada aziz dostlarım bu gıybetten kaçışla alakalı aile büyükleri, ailede insanlar birbiriyle daha fazla birlikte olduğu, yüz göz olduğu, hep beraber bu ayı birlikte idrak ettikleri için buradaki rol modeller, iyilik örnekleri, Üsve-i Hasene'nin varisleri, Allah Resulü'nün alimler varisi ise evin alim, allame, bilge kişileri bunu yaşayarak kendi hayatlarında uyguladıklarında bu öğretmekten, anlatmaktan, söylemekten çok daha tesirli bir ifadedir. Tabi Ramazan içerisinde, Ramazan-ı Şerif içerisinde kurban olun birkaç günü kaldı şurada, şunun şurasında. İyilik yapmayla alakalı, insanlara fakir fukaraya merhamet etmekle alakalı bir şuur da kazandırıyor. Bunu ailece yapıyorsunuz çünkü. Hani ailece bir yere gidip bir iyilik yapıyorsunuz. Ailece yoksullara, fakirlere merhamet ediyorsunuz. Ya da işte bu gece idrak edecek olduğumuz Kadir Gecesi dolayısıyla küsler birbirini affediyor, bağışlıyor. Küçükler özür beyan ediyor, büyükler onları affediyor. Hani aile üyeleri bunu gördükleri için aslında hep birlikte birbirini kalibre ederek, senkronize olarak o uhuvvet duygusuyla daha iyi bir ben haline, daha iyi bir kişi haline geliyorlar. Tabii Ramazan'ın aileye bir dayanıklık verdiği, disipline ettiği, onlara belli bu konuda bir şuur kazandırdığı da çok gerçek. Japonya'da sevgili dostum Sadi Vural bir olay anlatmıştı. Onun eşi Japon. Ramazan geldiğinde o bisikletle gidip geliyor işe. Ramazan geldiğinde hani bunu yapamayacağını, araçla gidip geleceğini söylemiş. Kadıncağız böyle, o Japon hanımefendi çok şaşırmış. Yani tam da bilmiyor daha İslamiyet'i, yeni evlendiği bir dönemdeydi. Yani bir din demiş, sen hak din diyorsun buna. Bir hak din günlük rutinden alıkoymaz insanları. Yani günlük işini yapmana engel olmaz. Ne kadar muhteşem bir bakış açısı. Ama bize maalesef ehli namusu olmayan doktorlarımız 100 yıldır, son 20-25 yılı çıkartırsak, oruç tutmayın ölürsünüz. Oruç işte mide ülseri yapar. Oruç işte mide kanaması yapar. Oruç sizi halsiz bırakır. Meğersem halden hallice olan halin beyinde olduğunu, asıl yakıtın beyinde olduğunu, bütün hormonların tetiklediğinizde, inanarak yaptığınızda hiç de güçsüz, halsiz, takatsız kalmayacağınızı bize dünya çapında çok meşhur futbolcular, ki en büyük bedensel efordur, oruç tutarak da hem de çatır çatır birkaç tane de gol atarak takımlarını sırtlayan kahraman, böyle Bilal Kanute gibi Müslüman futbolcular gösterdiler ki, hayır efendim, oruç tutmak insanı takatten alıkoymaz. Dolayısıyla bir din, hele hele bu din Müslümanlıksa, Allah'ın razı olduğu yegane hak din İslamiyet, günlük yaşantı içerisinde bir vecibeyi ortaya koyduğunda, mesela 5 vakit namaz mı koymuş? Ya 5 vakit de çok arkadaş, biz işimizden falan bırakarak namazı kılamıyoruz, toplantımızı kesemiyoruz, ticari görüşmelerimizi kesemiyoruz. Bir Yahudi grupla 96 yılında bir toplantı yapmıştım. Uzun süren bir görüşmeydi. Cuma gecesi saat 12'yi birkaç saniye geçtiğinde tak diye kalktılar konuyu. Hiç başka bir şey konuşmadılar. Şabat geldiyse, onlarca kutsal Şabat, cumartesi, Yevmi Sebt geldiyse asla bir şey yapmıyorlar. Asansöre bile basmıyorlar yani. Asansörün tuşuna bile basmıyorlar. Hani bir insan hak olmayan şeriatına bile hakça bu kadar sahip çıkarsa kazanacaktır. Kendi şeriatına sahip çıkmayan biz zavallıları yenecektir yani, maalesef. Acı bir hakikat ama gerçek yani. Dolayısıyla kurtuluş kendi şeriatımıza, kendi dinimize, vecibemize, İslami rükünlerine sahip çıkmakla alakalı olsa gerek. Nereden geldik buraya? Bir din günlük yaşantıyı koyduğu bir muamelatla zorlaştıracak bir şey yapmaz. Ramazan orucu da bunun içerisinde. Dolayısıyla bize bir dayanıklılık kazandırıyor. Disiplin kazandırıyor. Ben acizane 2000 yılından bu yana 4-5 defa suyla yaşadığım dönemler oldu. 25 gün mesela sadece suyla yaşadım. Aziz dostlarım, ben bunu yapmasaydım, tabii ki ömür Allah'tan, rızık Allah'tan, takdir tedbire gülermiş. Tedbir alıyorsun ama yine takdir olacağını bulurmuş. Ama ben 25 gün suyla yaşandığını bilmeseydim, ormanda kalmış olsaydım, yiyecek bulamamış olsaydım, bir yerde hani bazen yolunu kaybedip mahsur kalıyorlar ya böyle, yani açlıktan değil, duygu dolayısıyla ölürdüm yani, öyle düşünüyorum. Ama şimdi biliyorum ki ben 25 gün, ki dünya rekoru da 40 günmüş, 55 gün yaşayanlar var, en son kemik iliğindeki besinleri alarak vücut kendini yeterli düzeyde, bir takat getirecek düzeyde vitamin veriyormuş, yani enerji veriyormuş. Dolayısıyla bunu öğrendiğimde, yaşayarak bunu öğrendiğimde, hayata karşı daha dayanıklı bir hale geliyorsunuz. Yemeden de oluyormuş, onu anlıyorsunuz yani. İşte Ramazan'ın ayrı içerisinde o yemekten, içmekten, hele hele yavaş yavaş son birkaç gününde biraz 28 dereceyi, 30 dereceyi, Türkiye'nin farklı yerlerinde 35 dereceyi de gördüğümüz oldu. Hani bu sıcakta oruç mu tutulur diyen bağnazlara bakmadan, dinimizi ifsada çalışan zavallılara bakmadan çok da güzel bir şekilde oruç tutulurmuşu anlamış oluyoruz ve bu da bizi disipline ediyor. Tabii normalde günlük geçim içerisinde, yaşantı içerisinde helal olan birçok eylemden oruç süresince feragat etme, kendimizi sakındırma, helal olan bütün uygun olan şeyleri, eşlerimizle cinsel birliktelik dahil, yeme, içme, bu tarz bütün şeyler, hani sahur bitti, artık kronometre başlıyor ve iftara kadar yasak. Dolayısıyla bir feragat etme, hakkından feragat etme, aslında helal olan bir şeyi bu dönem sırf Allah rızası için yapmama, o zaman da bağlanan, dizginlenen, gemlenen şeytana karşı bir üstünlük hissi uyandırıyor. Kadir gecesini yeniden ele alacağım ama hani bir inanılmaz bir özgüven veren bir şey değil mi insana? Kadir Gecesi'nin müjdesi, bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin bize bir lütfu ilahi olarak verilmesi inanılmaz bir özgüven kazandırıyor. İkinci pakete baktığımızda, birinci paket biraz daha takdir edersiniz, bireysel, aile içerisinde bizi aile üyeleriyle hemhal ederek kalibre eden, aile üyelerinin birbiriyle kalibrasyonunu, senkronizasyonu sağlayan bir paket. İkinci pakete baktığımız zaman daha çok bir Kur'an-ı Kerim ayı olması hasebiyle burada mukabelelerin, hatimlerin, Kur'an-ı Kerim okumaların, anlamaların, hayatımızda bizatihi uygulamaların, itikaf ve tefekkürle, şükür ve teheccüdle, teravih ve sahurla, yaptığımız ailece iftarla biraz daha Ramazan'ı derinden ihya, bir arınma, bir temizleme, bir idrak, bir şuur kazanma dönemi oluyor. İkinci pakette de bunlar var. Mesela hiç Kur'an-ı Kerim okumayan, hayatında 3-4 yaşına kadar bir şekilde elif ba cüzü ile tanışmamış, annesinin babasının Kur'an-ı Kerim okuduğunu görmemiş küçücük yavrucaklar, Ramazan vesilesiyle en azından dedelerinin, ninelerinin mukabelelerine şahit olarak Kur'an-ı Kerim'in, Musaf'ın varlığını ilk bu erken çocukluk döneminde keşfediyorlar. Tabii ki burada gönlümüzden geçen şey minnacık avuç içi kadar bir küçük Kur'an-ı Kerim'i küçük çocuklara hediye etmek. Biraz daha büyüklerinde biraz daha büyük bir Kur'an-ı Kerim. Dedelerinki zaten büyük boy, en büyük boy. Çocuğun okumasa bile anlamasa bile kendine ait bir Kur'an-ı Kerim'i zaman zaman alıp onu açıp içinden bir şeylere bakması gönlünü, rabıtayı Kur'an-ı Kerim'le kurması adına önemli bir aile ahlakı, edebi olsa gerek. Ama ballı lokma tatlısı olur tabii. Katmerlisi olur, kaymaklısı olur kadayıfın. Siz bir de o okuduğunuz mukabelede bugün Hafız Efendi bu ayet-i kerimeyi okudu. Ben bu ayetten de şunu anladım ve bunu da uyguluyorum. Bak bugün mütebessimim, bunu okuduğumuz bu ayet-i kerime dolayısıyla. Bugün çok güzel konuşuyorum bu ayet-i kerime dolayısıyla. Bugün şöyle bir akrabamız vardı. Ya hiç de affetmiyordum onu, affetmeyecektim ama Allah affedenleri seviyormuş. Bunu da okudum artık, bunu biliyorum artık. Bunu yapmazsam olmaz gibi bir şeyle yaptığında çok daha farklı olur. Aziz dostlarım, Ramazan dolayısıyla bu iki numaralı pakette yaptığımız mukabeleler, hatimler, itikaflar, teheccüdler, teravihler, sahurlar, iftarlar, her ne Ramazan rüknü varsa bunu yaptıktan sonraki halimizi güzelleştirmeden Ramazan aile ayı olamaz. Dolayısıyla çocuk oruç tuttuğumuzda aslında daha iyi bir Müslümana döndüğümüzü, itikafa gittiğimizde Ramazan'ın son 10 gününde, son 3 gününde, son 1 gününde, son birkaç saatinde önemli değil ne kadarını yapabiliyorsanız derin tefekkürün bizde bir şükür ve vecd hali oluşturduğunu, artık insanları daha iyi anladığımızı, daha iyi empati yaptığımızı. Mesela itikafa girdik, zengin bir insanız, 10 gün sonra bayram yapıyoruz. Bayramda da ailede fakir fukaralar var ve bu zengin insan o fakir fukaralara yardım etmiyor. Çocukların, gençlerin zihinlerinin arka fonlarında hep şu çalacaktır, yani şu cümle dönecektir orada. Ya neler düşündün? Allah'ın evinde üstelik kaldın 10 gün, tefekkür ettin. Bak konu komşunu düşünemiyorsun, akrabanı düşünemiyorsun. Sen zenginsin, fakirin halinden anlamıyorsun. Yaptın da ne yaptın, ne oldu yani? Bunu söyletmememiz lazım. Onun için hemen Ramazan'ın 3. mukaddes paketinde, ki sorumluluk paketi diyorum ben buna, daha çok finansal açıdan böyle bir hesap kitap dönemini ortaya alan, bir planlama yeteneği kazandıran, muhasebe yapmamızı sağlayan, bunun için de belki Ramazan girmezden evvel bize tutumlu olmamızı emreden, zamanı doğru yönetmemizi emreden, fitreyi, sadakayı, zekatı, açları doyurmayı, fakir fukaraya yardım etmeyi, onlara bir iftar vermeyi, toplu ve dakik eylemlerle ailece hizalanmayı, senkronizasyonu, uhuvveti, kardeşliği bize emreden Ramazan'ın çok özel bir paketi olsa gerek bu. Dolayısıyla belki 11 ayın sultanı olduğuna göre Ramazan 11 ay boyunca biraz daha tutumlu, biraz daha hesabı kitabı yaparak bazen insanlara zor geliyor. Mesela kişi başı 50 lirayla da bir insan doyar, 500 lirayla da doyar. Ama hani derler, çoluğunun çocuğunun sadakası olsun, başının gözünün sadakası olsun. Fitreyi veriyorsak bir fakir fukara 100 lirayla da sevinir, 1000 lirayla da sevinir. Biz normalde 1000 lirayı pat diye çıkartıp birine verirken düşünebiliriz, hesap yapabiliriz. Devir, ekonomi dönemi, işte enflasyonist bir ortam var, şu var, bu var diyerek. Ama ayda 100 lira bir kenara koyduğumuzda, 11 ayın sultanı geldiğinde 11 aydır biriktirdiğimiz paraya bir 100 lira daha ekleyerek hani 1200 lira verme, bu çok daha büyük bir heyecandır. Dolayısıyla bir tutumluluğa alıştırır bizi. Çocuklarımıza da söylüyorsak, bak Ramazan, bayram gelmeden evvel fitreyi vermemiz gerekiyor. Bunu da kişi başı olarak vermemiz gerekiyor. Al yavrum, bunu sana veriyorum harçlık olarak. Bir miktarını lütfen Ramazan fitresi olarak kumbarana at. Bir miktarını lütfen belli bir hesapta topla. Annene ver, o değerlendirsin gibi gibi gibi. Çocuklara o şuuru verecek bir disiplin, bir nizam, bir terbiye oluşturmuş oluyor Ramazan bizde. Aziz dostlarım, bütün bunlara ilaveten, özellikle bu geceyle alakalı özel bir döneme, çok özel bir vakte, çok bereketli ve lütuflu bir geceye giriyor olmamızın idrakini bize veriyor Ramazan. Son 10 gün, son 10 günlerin tek günleri, 27. gün, değil mi? Şimdi lütfen bir düşünelim. Bir saraya girerken ne hisseder insan? Mesela biraz daha abartalım olayı. Hele hele o sarayın Fatih Sultan Mehmet Han'a ait, dedemiz, büyük dedemize ait bir saray olduğunu biraz daha abartalım. Onun huzuruna çıktığımızı, sadece sarayı gezmek gibi değil, onun da yaşadığını, onun döneminde olduğumuzu, onun da huzuruna çıktığımızı düşünsek ne bekleriz, ne umarız? Hadi biraz daha abartalım. Hele hele onun huzuruna, hani onun sizden istediği bir şey yapmışsınız da, onun hoşuna giden bir şeyleri yapmışsınız da, hani Barbaros Hayrettin Paşa'sınız, işte darmadağın etmişsiniz, Preveze'yi kazanmışsınız da sizi çağırmış huzuruna falan. Hani büyük bir savaşı kazanmışsınız, büyük bir kaleyi fethetmişsiniz falan. Sizi huzuruna çağırmış. Bu durumda nasıl içiniz kıpır kıpır olur? Hangi duygularla huzura girersiniz? Bir düşünün ya. Sizden empati yaparak aynı duyguyu kalibre etmenizi, içselleştirmenizi istirham ediyorum. Bir aydan beri yaptığınız ibadetleri Allah rızası için sırf Allah'a hasrete yapmış olmanın bilinciyle, idrakiyle, Allah'ım biliyorsun tek başınaydım, yiyebilirdim, hiç kimse de yoktu, kimse de beni görmüyordu evde, ama bunu senin için tuttum, biliyorsun bunda riya yok. Sırf senin rızan için tuttum Rabbim. Teheccüd gecenin bir yarısı sırf senin için kalktım ve kıldım. Kimse de görmedi, ışıklar da kapalıydı. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği bir şekilde buyurmuşsun. Öyle verdim fitremi, zekatımı, sadakamı. Allah'ım sen biliyorsun ne kadar verdiğimi. Bunu riya yapmadım, gösteriş yapmadım. Dolayısıyla senden umuyorum. Ve beni de bu bin aydan daha hayırlı bir geceyi idrak etme şansı vererek bu geceye kavuşturdun. Bu lütfu bana, bu inamı sağladın, bu hakkı bana verdin. Allah'ım sana ben nasıl şükretmem lazım? Nasıl da şükretmem, nasıl da şükretmem sana? O duyguyla girdiğimiz bir kadir, herhalde çok daha fazla kadrini, kıymetini bildiğimiz bir kadir olması lazım. Ama Kadir Gecesi'ne girmenin iki şartı var aziz dostlarım. Hani bunu İslam'ın, ben bir hoca değilim, elbette destursuz da girilir, bunlar yapmadan da girilebilir. Ama hani bunların yapılmamış olması kalbimizi tırmalar gibi geliyor benim. Bunlardan birincisi, hayatta küstüğünüz birisini bırakmayın. Kadir Gecesi geliyorsa Allah size o geceye girme lütfu, inamı, şerefi, hakkı, nimeti bahşetmişse, demek ki hani Ayşe validemiz sormuş Kadir Gecesi olduğunu öğrenince, ne yapayım? Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anne. Fa'fu anni de var bir hadis-i şerifte. Bizi affet, beni affet. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin, bizi affet. Dolayısıyla Allah'ın bizi affetmesini umduğumuz ve 80 yılda kazanamayacağımız sevapları bir gecede böyle bir paket halinde toplu bir şekilde kazanma idrakinin, şuurunun, nimetinin, şansının olduğu bir bonus gecesinde biz affetmezsek Allah bizi nasıl affedecek? Allah Resulü'nün döneminde anlatılır. Tam metni hatırlayamadım ama belki de daha önceki kavimlerden birinin, Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan birisi olabilir. Tam hatırlayamadım şu anda. Böyle İsrailoğulları olabilir. Evet, öyle hatırladım sanki. Borç para verip borç verdiği kişileri de sıkıştırmayan bir insanın hani mahşerde çok fazla bir ibadeti bulunmuyor. Sonra melekler soruyor, ne yapardı bu? İşte söyleniyor. İnsanlara borç para verirdi ve bu konuda da onları affederdi, sıkıştırmazdı. Rabbimizin nidası duyuluyor. Biz o kulumuzdan daha layıkız affetmeye, bağışlamaya. Ben de bu kulumu bağışladım. Bakın bir ibadet. Abartmayın can dostlarım. Tabii ki yapabildiğiniz şekilde abartın, yapın, bu ayrı, ama hani Allah'ın rahmetinin önüne set çekmekle alakalı bir şeyi abartmayın. İnallahu yağfiru zunube cemi'a. Allah günahları topyekün, toplan affeder. Ey nefislerinde aşırıya giden, israf eden, bu konuda çok günaha düşmüş kullarım, la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetini umut kesmeyin diyor Allah'ımız. Dolayısıyla bu konuda acaba şöyle olur mu, acaba böyle olur mu, acaba Allah beni affeder mi? Affeder inşallah. Bu konuda affetmeyeceğiyle ilgili vesveseleri abartmayın anlamına söyledim. Tabii ki yapabileceklerinizi yapın ama Allah Resulü öyle buyuruyor. İbadetlerinizle cennete giremeyeceksiniz. Sen de mi Allah Resulü? Evet, ben de giremeyeceğim. Neyle gireceğiz? Allah'ın rahmetiyle. Allah'ın rahmetinin neyden coşacağı, neyden gark olacağı, nereden onun rahmetine gark olacağımız belli değil. Onun için Allah'ın hoşuna gidecek en önemli şeylerden bir tanesi, madem ki bu gecenin duası Allah'ın Kadir Gecesi duası, can dostlarım, daha ötesi var mı bunun? Başka bir şey de söyleyebilirdi. Dolayısıyla bu gece affı umuyorsak affetmemiz gerekiyor. Bu geceye girişin iki şartı, kapıda bakacaksınız. Gece gelmeden evvel, gece başlamadan evvel, 10 saatlik o mükemmel, o muazzez dönem başlamadan evvel, benim affetmediğim bir kişi var mı? Arayın, affettim deyin ya. Arayamıyorsanız mesaj çekin. Ya aramızda bir soğukluk var, cesaretle bulamadım, arayamadım seni. Ve bunu da aileye yansıtın. Beraber konuşun. Küçücük torunlarınız, o minnacık çocuklarınız, ailede gelinleriniz, damatlarınız, akrabalarınız, akrabayı talukat, ısım akraba, buna şahit olsunlar. Onlar da sizin gibi olmaya öykünsünler, sizin gibi olmak istesinler. İkincisi de infak. Madem ki en yakınımızdan başlayacağız, yakınlarda düşkün birini bırakmayın. Bayrama umutsuz giren, ümitsiz giren, finansal gücü olmadan giren bir yakın akraba bırakmayın. Sorun, soruşturun, bulun, buluşturun. Yardım ederek onu da ihya edin ki Kadir Gecesi de bizi ihya etsin. Ramazan'ın aile etkinliklerini konuşuyoruz ve geldik işte size açıklayacağım Ramazan'ın Kadir Gecesi'ni, en kıymetli gecesini, ömrün en kıymetli gecesini hep birlikte ihya. Aziz dostlarım, ne kadar hani muazzez bir dönem olduğunu matematiksel olarak size şöyle açıklamak istiyorum. Böyle başlayayım izninizle. Bu yıl tamı tamına tam 10 saat Kadir Gecesi. 1000 aydan hayırlı olduğuna göre 10 saati 30 bin güne denk geliyor. 1000 ay 30 bin gün. 720 bin saat, 43 milyon 200 bin dakika. Bir gece ihya ettiğinizde bu 10 saatin toplamı bu. 10 saat eşittir 1000 ay, 30 bin gün, 720 bin saat, 43 milyon 200 bin dakika. Peki bir saatine bakalım bunun. Onun için de bu rakamları ona bölmemiz gerekiyor. Hani 1000 aydan hayırlıydı ya, bir saatini ihya etseniz 100 aylık iş yapmış oluyorsunuz. Bir saatini ihya etseniz 3000 günlük iş yapmış oluyorsunuz. 8 yıl. Bir saati 8 yıla denk geliyor. Bir saatini ihya etseniz 72 bin saatlik iş yapmış oluyorsunuz. Bir saatini ihya ettiğinizde Kadir Gecesi'nin 4 milyon 320 bin dakikalık iş yapmış oluyorsunuz. Ne mutlu ki bu geceyi Ravza'da, bu geceyi Kabe'de, bu geceyi Mescid-i Aksa'da geçiren dostlarımıza. Ama bizler de gücümüz nispetinde evlerde, akrabalarla, camilerde, Allah'ın huzurunda, özel mekanlarda özel bir vakit yaşayabiliyorsak ne mutlu canımıza. Ama şerefül mekan bir mekini olduğuna göre, mekanların şerefi sakinlerinden geliyorsa, gücü olanların orada olması elbette önemli ama bazen gücü olmayıp gönlü yanık olanlar gidenlerden çok daha fazla sevap kazanıyor olabilir. Buna da dikkat edin. Burada bir şey hatırlatayım. Fakir fukara akrabalar gidenlere tamah etmesinler. Beni götürmedi, hep kendi gidiyor. Gidenler de o götürmedikleri, henüz gidemeyen akrabalarını ihmal etmesinler. Dolayısıyla ne dedik? Kadir Gecesi'ne girmenin iki adımı, iki şartı, affederek ve infak ederek Kadir Gecesi'ne girmek. Can dostlarım, girişte güzel bir konuşma yapabilirsiniz ailece. Bütün akrabaların şehadetinde kimle kutluyorsanız Kadir Gecesi'ni, bunun çok büyük bir lütuf olduğunu, bizi affetmek istemeseydi, bize böyle bir gece vermeyeceğini, Bizi bu gece affetmeyecek olsaydı bize bir şuurla, böyle bir şuurla, hani bu geceyi diskotekte kutlayanlar da var. Geçen sene biliyorsunuz bir havayolu şirketinin çalışanları ellerini içki şişeleriyle Kadir Gecesi kutlaması yaptılar. Melun bir şekilde, çok alçak bir şekilde hak ettikleri cezayı da buldular. Bu anlamda bunu içerek, fuhşiyatla, bu gece Kadir'in olduğunu bilmeyerek de bir sürü günahın içinde olanlar da var. Onlar da Kadir Gecesi'nin içerisinde yaşıyor olacaklar. Biz de Kadir Gecesi'nin içerisinde yaşıyor olacağız. Dolayısıyla hani hangi şuurda yaşıyorsak, biz ihya etme şuurunda yaşıyorsak, demek ki Allah bizi affetmeyi murad etmiş. Hani bizi o geceye çıkartmasındaki muradı anlayarak bunu ihya etmemiz gerekiyor. Çok büyük bir lütuf, çok büyük bir ikram. Ve ailece coşkuların en yücesi bu Kadir'den sonra, bir özgüveninizi düşünün yani. Hani 80 yıllık, 83 yıllık bir ibadet yapmış, hep secdede olmuş, hep namaz kılmış, hiçbir kaza namazının kalmamış olması duygusuyla. Çünkü bin aydan hayırlıysa, siz orada birer vakit kaza namazı kılmış olsanız bile 80 yıllık kazaya denk geliyorsa düşünün. Ömürde bir de bunu 3-5, 10-15, 35-45 sayıda şey yok. Hat hesap yok yani. Kez yapmış olduğunuzu düşünseniz nasıl perçinliyor yani. Dolayısıyla kurban olduğum Rabbim Müslüman kulunu büyük bir özgüvenle çıkartıyor. Gerçek bir bayrama çıkartıyor. Bayram tabii ki coşkuların en yücesi, en büyüğü. Ama öncesinde Kadir Gecesi'yle arındırarak, temizleyerek, affederek, affetme duasını da bunun için dilimize virt ederek, Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affafu anna, Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affafu anni, bu dualarla demek ki yarın sabaha çıktığımızda, Ramazan'ın 28. gününde, Allah'ım ya çok teşekkür ederim. Bana bir kadir yaşattın. Bunu ailece yaşattın. Bunu yaşayamayanlar var. Bomba altında inim inim inleyenler var. Zulüm altında inleyenler var, hapiste işkence çekenler var, zalim ve gaddar İsrailoğullarının, Siyonistlerin zulmü ve kadri altında, Çinlerin zulmü kadri altında inim inim inleyenler var. Sen çok rahat bir ortamda, kendi evinde, kendi ailemde çok rahat imkanlarla beni ağırladın, ikramlarla, lütuflarla beni onur ettin. Allah'ım çok teşekkür ederim, hamdolsun verdiğin sonsuz nimetleri diye tedumun nime bir şükrü gerçek olur ve şükürle artarsa nimetler o nimetlerin artışına vesile olur. Dolayısıyla böyle bir özgüvenle çıktığımız Kadir Gecesi'nin birkaç gün sonrasında coşkuların en yücesi olan bayrama kavuşmakta bizi ailece ihya eden, onaran, ailece sımsıkı birbirine bağlayan, kenetleyen, işte ne yapar? Mesela bayram hazırlığı. Şimdiler unuttu onu, ne bilsin yeni yetme çocuklar da. Ayakkabı alınırsa, o da alınırsa yani. Şimdi birkaç tane alınıyor. Kıyafet alınırsa yanımıza koyardık böyle. Hemen yattığımız yatağın yanında. Mümkünse yorganımızın hemen yan tarafına, yastığımızın hemen yan tarafına. Böyle pırıl pırıl cillop gibi ayakkabılar tertemiz. Oraya konulur. Kıyafet böyle serilir yatağın yanına. Büyük bir heyecanla yarın bayramlık giyeceğiz çünkü. Büyükler bayramlıklar alır. Sabahleyin bayram açlığı verir, değil mi? Yani çocuklar için de büyükler için de bir bayramdır. Çocuklar sarılır, büyüklerin ellerini öper. Dolayısıyla bayram bir aile etkinliğidir. Bunu bilen yabancı şeker firmaları, çikolata firmaları ne yapıyorlar? Hani izleyin, şu anda da var, reklamlar oynuyor. Aslında boykot, boykot yani. Yahudi firmaları. Adına da Türk isimleri vermişler. Garibim Müslüman da zannediyor, bayram şekerini aldı gidiyor çikolatasını. Makbule geçecek. Makbule geçmez. Ne olursunuz ambargoya, boykota devam. Onlar mezalime devam ediyorlar çünkü. Onun için bu çok uluslu şirketlerin, yabancı firmaların reklamları ne olur? Hep aile büyüklerinin çocuklarına kavuşma, onları bekleme, onlara kavuşma, gelmezse üzülme, hep o tema, o duygu üzerine oynarlar, onu kurgularlar. Çünkü onlar bile bunun farkında. Niye biz bunun farkında olmayalım aziz dostlarım? Bayramın üç unsurunu size anlatarak inşallah Ramazan'ın bizden beklediği o yetkinlikleri, vecibeleri burada tamamlamış olalım. Gelecek haftamızda zaten bayram inşallah. Rabbim hayırlı bayramlara kavuştursun. Aziz dostlarım, Rabbimiz ay olarak Şehr-i Ramazan'ı kullanmış. Resulullah Efendimiz ay olarak Şehr-i Ramazan'ı kullanmış ama bayram olarak Ramazan bayramı hadislerde geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçmiyor. Bizim söylediğimiz bir şey. Hadislerde geçtiği şekliyle bu bayramın adı İdül Fıtır'dır. Dolayısıyla biz de böyle kullanmaya gayret edersek, bu söylenince günah olur anlamına değil ama hani çok basitleştiriyoruz. Ramazan bayramında o basitleştirme şeyi çok fazla yok. Yine bir manevi şuur var. Çünkü Allah'ın beyan ettiği kelimeyi kullanıyoruz ama şeker bayramı diye de bunu çok bayağılaştırmanın bir alemi var mı can dostlarım yani? Şimdi şekerden de geçtik. Evlere gidilir, aileler birbirini ziyaret eder, şeker verirlerdi. Şimdi tatil bayramı oldu. Tatile çıkma bayramı. Hadi Ramazan geldi. Neredeyse yeni çocuklar, yeni yetme gençler öyle anlayacaklar yani. Aa, tatil bayramımız geldi, hadi tatile çıkalım. Çünkü akrabalar birbirine gittiği de yok zaten. İdul Fıtır'ın kendi içine baktığımızda, Arapçanın kendi kavramı içerisinde fıtrı üçe ayırmak mümkün. Bunun bir tanesi fıtrat, bir tanesi fütursuzluk, bir tanesi de fitre. Hani üç anlamı da kendi içinde cem eden, barındıran bir şey İdul Fıtır. Fıtrat bayramı, bu bir fıtrat bayramı. Böyle kabul edebiliriz. Neden İdul Fıtır bir fıtrat bayramı desek başımız ağrımaz. Neden? Çünkü oruçla, az evvel anlattığım bütün İslami rükünleriyle, sabırla, şükürle, itikafla, teheccüdle, bir Kur'an ayı olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'i içselleştirmemle, hatmi şerifi yapmamla, çok özel dualarımla, ibadetlerimle, zekat vererek malımı arındırmam, kendimi arındırmamla, sadakayla gönül kazanmamla, fitreyle insanların gönlüne girmemle gibi ben fabrika ayarına dönmüş oluyorum. Ben olması gereken bir Müslüman inşallah hepimiz olmuş oluyoruz. Dolayısıyla fabrika ayarına dönüş, fıtrata dönüş. Fıtrat bayramı. İkinci alabileceğimiz mana fütursuzluk bayramı. Bu haddi bilmemek anlamına değil ama hani Ramazan olduğunda oruç döneminde ne eşlerle cinsel bir münasebet ne helal olan yemek yeme, su içme gibi bir şey mümkün oluyor. Bunu ket vuruyoruz, gem vuruyoruz. Bunu yasaklıyor oruç bizden. Ama bayram geldiğinde, işte bayram sabahı, şimdi Ramazan'dayız, cuma sabahında kahvaltı yaptınız mı? Ne mümkün? Oruç. Ama bayram sabahı fütursuzca, serbestçe, artık Allah'ın nimetlerine gark olduğumuz bir dönem olduğu için böyle bir bayram da diyebiliriz buna. Ama asıl Allah Resulü'nün kastettiği şekliyle bu bir fitre bayramıdır aziz dostlarım. Bunu ihmal etmeyelim. Fakir fukarayı şu zor şartlarda unutmayalım ki Allah da bizi unutmasın. Bir kimin bir darlığı varsa bunu giderdiğimizde Allah da bizim darlığımızı giderecek. Kimi affedersek Allah da bizi affedecek. Kimin hayatında bir bolluk vesilesi olsak Allah da bize bolluk vesilesi kılacak. Ne yaparsak onu bulacağız. Vermekle de eksilmeyecek. Affetmekle de başımıza bir sıkıntı gelmeyecek. Dolayısıyla henüz kabirde 2.80 musalla tapu peşe gelmeden, bizler ölüp can çıkmadan, ruhumuz bizden kabzolunmadan inşallah yapmamız gerekenleri yapalım. Henüz daha vakit varken kazanacağımız bütün sevapları şu özel vakitlerde kazanmış olalım. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. Yeniden Cuma bayramınızı, bu gece idrak edeceğimiz Kadir gecemizi tebrik ediyorum. Bağışlanmamıza, mağfurin zümresine dahil olmamıza vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam'ın bütün mazlum coğrafyalarda yeniden izzet bularak, kuvvet kazanarak, güç bularak, takatsiz bırakılan şu dönemde yeniden karanlığın biterek, zulmün biterek, nurun ve aydınlığın bize yetişerek, izzetli, şerefli, haysiyetli, onurlu, hak edilmiş bir bayram yaşadığımız dönemlerin de gelmesini yazımla hepinizi Rabbi Celil'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.